Ayrım 38.
Artığın, fazlalığın 3. milyarı 10 milyar için %10 üzerinden çiftlik kiracılarının toplam fon yatırımının faizini oluşturur. Onlar bu faizi, dikkat edilsin, dolaşımdan almazlar. Elleri arasında mal olarak bulunur ve onu dolaşım aracıyla eşit değerde yapılmış meta biçimine dönüştürerek gerçekleştirmekten başka bir şey yapmazlar. Bu faiz olmadıkça tarımın baş yürütücüsü olan çiftlik kiracısı tarıma sermaye yatırmaz. Daha bu görüş açısından tarımsal gelir artığının faizi temsil eden bölümünün çiftlik kiracısı tarafından sahiplenilmesi, fizyokratlara göre yeniden üretimin çiftlik kiracıları sınıfı denli zorunlu bir koşuludur ve sonuç olarak bu öğe net ürün ya da ulusal net gelir kategorisi içinde sayılamaz. Çünkü bu son kategori ulusal yeniden üretimin dolaysız gereksinmeleri göz önünde tutulmaksızın tüketilebilmesiyle ayırt edilir. Ama Kesne'ye göre bu 1 milyarlık fon, büyük bölümü bakımından yıl içinde zorunlu duruma gelen onarımlar ve fon yatırımının kısmi yenilenmesi için kullanılır. Ayrıca kazalara karşı yedek fon hizmeti görür. Son olarak olanaklı olduğu yerde yatırım fonu ve işletme sermayesinin artırılmasına ve toprağın iyileştirilmesiyle ekimin genişletilmesine yarar. Bütün süreç kuşkusuz oldukça yalındır. Dolaşıma çiftlik kiracıları tarafından rantın ödenmesi için 2 milyarlık parayla 3'te 2'si yaşama araçları ve 3'te 1'i ham madde olmak üzere 3 milyarlık ürün, kısır sınıf tarafından da 2 milyarlık yapılmış madde sokulmuştur. 2 milyarlık bir tutardaki varoluş araçları üzerinden bunun bir yarısı toprak sahipleri ve hizmetkarları, öteki yarısı da çalışması karşılığı olarak kısır sınıf tarafından tüketilmiştir. 1 milyarlık ham madde bu aynı sınıfın işletme sermayesini yeniler. 2 milyar tutan dolaşımdaki yapılmış maddelerin bir yarısı toprak sahiplerine, öteki yarısı da çiftlik kiracılarına düşer. Bu öteki yarı çiftlik kiracıları için fon yatırımlarının ilk elde tarımsal yeniden üretimden elde edilen faizinin değişime uğramış bir biçiminden başka bir şey değildir. Çiftlik kiracısının rantı ödeyerek dolaşıma soktuğu paraya gelince bu para ürünlerinin satışı yoluyla ona geri gelir ve böylece aynı çevrim, cycle, bir sonraki yıl içinde bir daha yinelenir. Dipnot, bundan sonraki paragraf MN'de tamamen eksiktir. Buna karşılık onun yerine şu başlık bulunur. Güçlü Düring'e dönüş. Şimdi Bay Düring'in geleneksel yalın çözümlemeden öylesine yüksek, gerçekten eleştirel betimlemesine hayran olunsun. Kesne'nin tabloda yalnızca para biçimindeki değerlerle işlem yaptığını görmenin nedenli sıkıcı bir şey olduğunu gizemli bir havayla 5 kez arka arkaya yineledikten sonra, ki bunun doğru olmadığı da görüldü, en sonunda rant biçimi altında sahiplenilen net ürünün ekonomik dolaşımda ne olduğunu sorar sormaz, tablo ekonomiki yalnızca mistisizme deyin götürülmüş bir karışıklık ve bir keyfi tutum ile açıklama sonucuna varır. Tablonun yıllık yeniden üretim sürecinin dolaşım aracılığıyla oluştuğu biçimiyle zamanı için yalın olduğu denli dahice de olan açıklamasının ekonomik dolaşımda bu net ürünün ne olduğunu çok doğru bir biçimde dile getirdiğini görmüş bulunuyoruz ve böylece mistisizm, karışıklık ve keyfi tutum bir kez daha hepsi arasında en sakıncalı yön ve fizyokratik irdelemelerin tek net ürünü olarak yalnızca Bay Düring'in üstünde kalır. Bay Düring, fizyokratların teorisiyle ne denli içli dışlıysa, onların tarihsel etkileriyle de o denli içli dışlı. Bize Turgot ile fizyokrasi, Fransa'da pratik ve teorik taçlanmasını bulmuştu diye ders verir. Ama Mirabeau, ekonomik görüşlerinde özsel olarak fizyokratmış, iktisat alanında 1789 kurucu meclisinde en büyük yetkiymiş, bu meclis fizyokratik tezlerden büyük bir bölümünü teoriden pratiğe geçirmişmiş ve hele toprak mülkiyeti tarafından karşılıksız olarak sahiplenilen net ürün üzerine ağır bir vergi koymuşmuş, Bütün bunlar bir Düring için hiç olmamış şeyler. 1691-1752 dönemi üzerindeki uzun bir çizginin Hume'un bütün öncellerini silmesi gibi, bir başka çizgi de Hume'dan Adam Smith'e kadar uzanan dönem içinde Sir James Stuart'ı çizer. Onun tarihsel önemi bir yana, ekonomik politik alanını sürekli olarak zenginleştirmiş bulunan tüm büyük yapıtından Bay Düring'in girişiminde tek hece bile yok. Dipnot, James Stuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767. Buna karşılık onun Adam Smith çağının bir profesörü olduğunu söyleyerek Stuart'a özel sözlüğünde yer alan en ağır sövgüyü savurur. Ne yazık ki bu lekeleme katıksız bir uydurmadır. Gerçekte Stuart, sözde Stuartların fesat hareketine katılmış olması yüzünden Büyük Britanya'dan kovulmuş, anakara üzerindeki uzun eğleşme ve yolculuklarından çeşitli ülkelerin ekonomik durumuyla içli dışlı olmak için yararlanan büyük bir İskoçyalı toprak sahibiydi. Dipnot, MN'de şöyle devam eder. 6. Adam Smith. Bay Düring'in bayağıyı ciddiye alma yeteneği, yalnızca önemli şeylerden bayağıca söz etme yeteneği tarafından geride bırakılır. Bunun sonucu Adam Smith üzerindeki bölümünde aşağıdaki tümceden başka sözü edilme çabasına değer hiçbir şey bulunmaz. Salt ekonomik nedenlerden başka, fiyatların belirlenmesinin toplumsal nedenleri de olduğu ya da bir başka deyişle karşılıksız sahiplenmenin, ekonomik olayların zorunlu bir üyesi olması sonucunu veren toplumsal bir haraç bulunduğu fikri, ancak iktisat öğretisinin en yeni eleştirel formüllerinde, yani benim sistemimin değer öğretisinde tamamen açık bir duruma geldi. Bundan tam bir açıklıkla Bay Düring'in Adam Smith ve hatta ardıllarını fizyokrasiden daha çok anlamadığı ve o halde Malthus, Ricardo ve benzeri konusundaki ağız kalabalıkları üzerinde uzun boylu durmanın zaman yitirmekten başka bir şey olmayacağı sonucu çıkar. 7. Büyük ürküntü içinde son. M1'de şöyle devam eder. Yani aslan bu sistem temeli üzerinde toprak rantının fiyatın sonucu değil nedeni olduğu yolundaki bayatlamış fikri yeni baştan sahipleniyor. Bu tümceden apaçık bir biçimde çıkan sonuç şudur ki, değerin ve artı değerin iç yüzü, Bay Düring için Kesne'nin tablo ekonomikinden daha az anlaşılmaz kalmamıştır. M1'de şöyle devam eder. Ve eğer iyi ya da kötü özgün kaynakları onları karikatürize ederek, hatta gerçekte Goethe anlamında öyle olsa bile, kendi başına bir budala görüşü kazanmak için nasıl yeniden ürettiğini göstermek gibi çok ikincil bir erek yoksa, Bay Düring'in Malthus, Orthes, Ricardo, Sismondi ve benzeri konusunda getirdiği şeyle uğraşmanın, sözün kısası eleştirel tarihe göre, bütün geçmiş iktisatçılar yalnızca ya Bay Düring'in daha derin ve daha kesin temellerine başlangıç bilgileri vermek ya da ona kendi deyimsizlikleriyle bir açmalık sağlamak değerine sahiptirler. Bununla birlikte iktisatta bile yalnızca daha derin temellerin ilk bilgilerini değil ama bu temellerin doğa felsefesinde buyurulduğu gibi kendilerinden başlayarak geliştirilmiş olmayıp gerçekten birleştirilmiş bulunduğu ilkeleri oluşturan birkaç kahraman var. Örneğin bir Ferriye ve başkalarının biraz ince merkantilist öğretilerini Alman fabrikatörler yararına daha güçlü bir söz ebeliğiyle şişiren o görülmemiş derecede ünlü Liszt, sonra Ricardo'nun sistemi bir düzensizlik sistemidir, sınıflar arasında düşmanlık yaratma sonucuna varır, yapıtı, toprakların paylaşılması, savaş ve yağma aracıyla erkliğe can atan demagogun el kitabıdır. Tümcelerinde bilgisinin içten özünü oraya koyan Carey. Dipnot, Henry Charles Carey, The Past, The Present and The Future, Philadelphia, 1848, sayfa 74-75. En sonu ağız tatlandırmak için London City'nin karışık kafası MacLeod. Dipnot, M1'de şöyle devam eder. Kendini bugünün ve geleceğin çağ açan iktisatçısı diye adlandırdıktan sonra Bay Düring'in geçmişte çağ açan iktisatçıların da adını anmasından daha doğru ve daha normal ne var? MN'de de şöyle. Bundan ötürü Bay Düring'in ekonomi politiğin eleştirel tarihinin kendilerine yöneldiği olgunluktan yoksun üniversite öğrencileri gizlice Bay Düring tarafından kınanan yavanlık ve düşünce eksikliğine karşın Budapeşteli bir profesörün Bay Kautz'un 1860'taki tatsız yapıtı sayfa 14 ile ve bir o denli de Profesör Rocher'in İngiliz ekonomi politiği tarihine katkısı ve öteki yazarları ile ve Bay Düring'in sözü geçen Bay Kautz'un Bay Rocher'in sofrasından dökülen kırıntıları onlardan yavan bir yemek yapmak üzere sulandırarak sofra sahibinin baş yemeğinin niteliği üzerine hayale kapıldığını göstermiş bulunduğu yolundaki uyarısından ürküntüye kapılmaksızın biraz aşinalık etmekle kötü bir şey yapmış olmazlar. M1'de şöyle devam eder. Sözü geçen olgunluktan yoksun öğrenciler, biri için uygun olanın bir başkası için de uygun olduğunu, yani tıpkı bir privat docent'ın kendini profesörden kurtardığı gibi, bir üniversite öğrencisinin de gerçi daha nazik bir biçimde, kendini üniversite privat docent'ından kurtarması gerektiğini düşüneceklerdir. Marjinal notlar burada biter. Sonuç olarak bugün ve yakın gelecekte ekonomi politik tarihini irdelemek isteyen kimseler, Bay Düring'e özgü parlak üsluplu tarih yazma biçimine güvenmektense, sulandırılmış şeyler, en basit okul kitaplıklarının yuvarlak ve sulu yavan yemekleri ile içli dışlı olmakla daha güvenilir güvencelerle kuşatılmakta devam edeceklerdir. Peki en sonunda Bay Düring tarafından kendi malı olarak yaratılmış ekonomi politik sistemi üzerindeki çözümlememizden ne çıkar? Yalnızca bütün bu büyük sözler ve daha da büyük vaatlerle tıpkı felsefede olduğu gibi aldatılmış bulunduğumuz gerçeği. Değer teorisi, ekonomik sistemlerin sağlamlığının bu denek taşı, Bay Düring'in değerden, birbirinden büsbütün farklı ve birbiriyle açık çelişki durumunda 5 ayrı şey anladığı, öyleyse en hafif deyimiyle ne istediğini kendisinin de bilmediği sonucuna vardı. O denli tantanayla ilan edilen, tüm iktisadın doğal yasalarının herkes tarafından bilinen ve hatta her zaman o denli de doğru anlaşılmamış en kötü cinsten yavanlıklar oldukları görüldü. Ekonomik olaylar üzerine özel olarak yaratılmış sistemin bize vermeye yetenekli olduğu tek açıklama, bunların zor sonuçları olduklarıdır. Binlerce yıldan beri her ulustaki ham kafanın başına gelen her sıkıntıdan kurtulmasına yarayan ve bize bu konuda yeni hiçbir şey öğretmeyen formül. Bu zoru, kökeni ve sonuçları içinde irdeleyecek yerde Bay Düring, bütün ekonomik olayların açıklanmasının son ve kesin nedeni olarak büyük bir gönül borcu içinde yalın zor sözcüğüyle avunmamızı telkin eder. Emeğin kapitalist sömürüsü üzerine başka açıklamalar vermek zorunda kalınca, önce bunu genel olarak haraç ve pahalanmaya dayanan bir şey olarak gösterir, böylece Proudhon'un zorla almasını prelevman tamamen kendine mal eder ve daha sonra bu sömürüyü özelde Marksist artı emek, artı ürün ve artı değer teorisi yardımıyla açıklar. Böylece her ikisini de bir solukta kopya ederek tamamen çelişik iki anlayış türünü başarılı bir biçimde uzlaştırma becerisini gösterir. Ve nasıl felsefede sulandırarak durmadan sömürdüğü Hegel'e sövmek için yeterince sövgü bulamıyorduysa, eleştirel tarihte de tıpkı öyle, Marx'ın sınırsız kötülenmesi, ancak ve ancak derslerde sermaye ve emek üzerine biraz ussal olarak bulunabilecek her şeyin, Marx'ın sulandırılmış bir çalıntısından başka bir şey olmadığını gizlemeye yarar. Büyük toprak sahibini, derslerde, toprağın gerçekte tüm tarihin çıkış noktası olan aşiret ve köy toplulukları tarafından kolektif mülkiyeti üzerine tek sözcük bilmeksizin, uygar halklar tarihinin kökenine koyan bilgisizlik, günümüzde aşağı yukarı usalmaz bir şey olan bu bilgisizlik, eleştirel tarihte kendi kendine izlenmeyecek birkaç örneğini vermiş bulunduğumuz tarihsel çevrenin evrensel genişliği madalyasını veren bilgisizlik tarafından hemen hemen geride bırakılır. Kısacası, önce büyük bir kendisini överek işe başlaması, şarlatanca gürültü patırtılar, birbirinden baskın vaatler, sonra da sıfıra eşit sonuç. Üçüncü kısım, sosyalizm. Birinci bölüm, tarihsel bilgiler. Girişte devrimi hazırlayan 18. yüzyıl Fransız filozoflarının var olan her şeyin tek yargıcı olarak nasıl USA başvurduklarını gördük. Dipnot, bakınız birinci kısım, felsefe. Ussal bir devlet, ussal bir toplum kurulmalıydı. Ölümsüz USA karşı olan her şey amansızca ortadan kaldırılmalıydı. Aynı biçimde bu ölümsüz USA'nın evrimi o zaman bir burjuvanın ta kendisini oluşturan orta sınıf yurttaşın ülküselleştirilmiş anlığından, müdrikesinden başka bir şey olmadığını da görmüştük. Ne var ki Fransız devrimi bu US toplumunu ve bu US devletini gerçekleştirdiği zaman yeni kurumlar daha önceki koşullara göre ne denli ussal olurlarsa olsunlar, gene de büsbütün USA uygun olarak görünmediler. US devleti tam bir batkıya uğramış, Rousseau'nun kontrasosyali, toplum sözleşmesi, gerçekleşmesini terör döneminde bulmuştu ve bu dönemden kurtulmak için kendi öz siyasal yeteneğine inancını yitirmiş bulunan burjuvazi, önce direktuarın kokuşmuşluğuna ve sonra da Napolyon despotizminin koruyuculuğuna sığınmıştı. Vaat edilmiş bulunan sonsuz barış, sonu gelmez bir fetihler savaşı durumuna dönüşmüştü. US toplumunun yazgısı daha iyi olmadı. Zenginler ve yoksullar karşıtlığı genel gönenç içinde ortadan kalkacak yerde, onu örtbas eden loncasal ve öteki ayrıcalıkların ve onu yumuşatan kilise hayır kurumlarının ortadan kaldırılmasıyla daha keskinleşmişti. Mülkiyetin feodal engellerinden kurtuluşu bir kez gündeme girdikten sonra, küçük burjuva ve küçük köylü bakımından kendini büyük sermaye ve büyük toprak mülkiyetinin çok güçlü rekabetiyle ezilmiş bulunan küçük mülkiyetin satılması, hem de o güçlü beylerin ta kendilerine satılması özgürlüğü olarak gösteriyordu. Böylece bu kurtuluş küçük burjuva ve küçük köylü bakımından her türlü mülkiyetten kurtuluş durumuna dönüşüyordu. Sanayinin kapitalist bir temel üzerindeki hızlı gelişmesi, işçi yığınlarının yoksulluk ve sefaletini toplumun yaşama koşulu durumuna getirdi. Peşin ödeme gitgide Carlyle'ın diliyle söylemek gerekirse toplumun tek bağı oldu. Suç sayısı yıldan yıla arttı. Vaktiyle utanıp sıkılmadan orta yere kurulan feodal kurumlar ortadan kaldırılmasalar bile, hiç değilse ikinci plana itilmiş idiyseler de, o zamana değin gizlilik içinde beslenen burjuva kötülükler, bundan böyle daha da büyük bir taşkınlıkla patlak verdi. Ticaret gitgide dolandırıcılık durumuna dönüştü. Devrimci dövizin kardeşliği, rekabetin uyuşmazlık ve kıskançlıkları içinde gerçekleşti. Zora dayanan baskı yerine ahlak bozukluğuna, başta gelen toplumsal güç aracı olarak kılıç yerini paraya bıraktı. İlk gece hakkı feodal beylerden burjuva fabrikatörlere geçti. Fuhuş o zamana kadar görülmemiş derecede yayıldı. Fuhuşun yasal olarak kabul edilmiş bir biçimi, resmi bir örtüsü olarak kalan evlilikse dört başı bayındır bir eş aldatma ile tamamlandı. Kısacası aydınlanma filozoflarının görkemli vaatleri karşısında USA'nın utkusuyla kurulan toplumsal ve siyasal kurumlar acı bir biçimde aldatıcı karikatürler olarak göründüler. Bir bu düş kırıklığını saptayacak adamlar eksikti. Onlar da yüzyılın dönümüyle geldiler. 1802'de Saint-Simon'un Lettre de Genève, Cenevre mektupları, 1808'de teorisinin temeli daha 1799'da atılmış olmasına karşın Fourier'in ilk yapıtı yayınlandı. 1 Ocak 1800'de Robert Owen, New Lanark'ın yönetimini eline aldı. Ama bu çağda kapitalist üretim biçimi ve onunla birlikte burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişki, henüz çok az gelişmişti. İngiltere'de daha yeni doğmuş bulunan büyük sanayi Fransa'da henüz bilinmiyordu. Ama nedir ki bir yandan üretim biçiminin bir altüst oluşunu kaçınılmaz bir zorunluluk haline getiren çatışmaları, yalnızca üretim biçiminin doğurduğu sınıflar arasındaki çatışmaları değil, ama onun yarattığı üretici güçlerle değişim biçimleri arasındaki çatışmaları da ve öte yandan bu devsel üretici güçler içinde bu çatışmaları çözme araçlarını da ancak büyük sanayi geliştirir. Öyleyse 1880'e doğru yeni toplumsal düzenden doğan çatışmalar, eğer henüz oluş durumundaydıyseler, bu çatışmaları çözme araçları haydi haydi o durumda bulunuyorlardı. Paris'in varlıksız yığınları, terör döneminde egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendisine karşı utkuya götürebilmiş iseler de, bu egemenliğin o zamanki koşullar içinde ne denli olanaksız olduğunu tanıtlamaktan başka bir şey yapmamışlardı. Bu varlıksızlar yığınından yeni bir sınıfın kökeni olarak yeni yeni ayrılmaya başlayan, bağımsız bir siyasal eyleme henüz tamamen yeteneksiz bulunan proletarya kendini, kendi kendisine yardıma yeteneksizliği içinde, olsa olsa dışarıdan, yukarıdan bir yardım alabilecek, ezilmiş, acı çeken bir zümre olarak gösteriyordu. Bu tarihsel durum sosyalizmin kurucularını da etkiledi. Kapitalist üretimin olgunluktan uzaklığına, sınıfların durumunun olgunluktan uzaklığına, teorilerin olgunluktan uzaklığı yanıt verdi. Toplumsal sorunların henüz gelişmesinin ilk basamağında olan ekonomik ilişkiler içinde saklı bulunan çözümü beyinden çıkmalıydı. Toplum yalnızca düzgüsüzlükler, anomali sunuyordu. Bu düzgüsüzlüklerin ortadan kaldırılması düşünen usun göreviydi. Bu erekle toplumsal rejimin daha yetkin yeni bir sistemini bulmak ve bunu propaganda ve eğer olanaklı olursa model deneyler örneği aracıyla topluma dışarıdan vermek gerekiyordu. Bu yeni toplumsal sistemler daha baştan ütopyaya mahkumdular. Ne denli ince işlenirlerse o denli düşleme dalacaklardı. Bu bir kez saptandıktan sonra şimdi tamamen geçmişe karışan bu yön üzerinde artık bir an bile durmayacağız. Düringvari, kitabi, kılı kırka yarıcılar bugün ancak eğlendirici olan bu düşlemleri tören ve gösterişle didik didik ederek kusur mu arıyorlar? Bırakalım bu türlü çılgınlıkların karşısına konulmuş zekalarının üstünlüğünü herkese göstersinler.